Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 67. ayrım. 11. bölüm. Dostum Otto Grauthoff'a. Kısım 1. Bazen şu ya da bu kişiyi hatırlarız, nasıldır acaba diye düşünürüz. Epeydir kaldırımda dolaşmadığı, çoktandır sesini duymadığımız, yaşam sahnesinden sonsuzca uzaklaştığı ve kentin dışında bir yerlerde toprağın altında olduğu gelir aklımıza. Gotold amcanın Steven kızlık soyadlı dul eşi Bayan Konsul Buddenbrook ölmüştü. Ölüm bir zamanlar Buddenbrookların büyük oğluyla evlenirken aile içinde şiddetli anlaşmazlıklara ve kavgalara neden olmuş olan bu kadında da bağışlayıcı ve barıştırıcı gücünü göstermişti. Fakat kızları Frederike, Henriette ve Fifi akrabalarının başsağlığı dileklerini "Görün işte hayat boyu peşini bırakmadığınız bu kadını sonunda mezara gömdünüz" demek ister gibi hakaret dolu bir suratla karşılamışlardı. Oysa Bayan Konsül çok yaşlanmıştı. Madame Ketelsen de hakkın rahmetine kavuşmuştu. Son yıllarını yakalandığı gut hastalığıyla acı içinde geçirdikten sonra kadıncağızın huzur içinde çocuklar kadar temiz bir ölümle öbür dünyaya göçmesi kız kardeşini kızdırmamış değildi. Çok bilmiş kız kardeşi Sesame Wedgbrot hala orada burada kendisine yapılan akılcı itirazlara karşı mücadele etmeyi sürdürüyordu. Oysa giderek daha da yaşlanıyor, küçülüyor ve iki büklüm oluyordu. Dayanıklı bedeni sayesinde bu berbat dünyadaki varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Konsül Peter Dolman da göçmüştü bu dünyadan. Bütün servetini o görkemli kahvaltılarla tüketip sonunda Hunya Dianos maden suyundan ölmüş ve Dolman adına duyulan saygı sayesinde Johannes Manastırı'na alınmasını sağladığı kızına yıllık 200 marklık bir gelir bırakabilmişti. Justus Kroger de göçmüştü bu dünyadan. Onun ölümü kuşkusuz çok kötü olmuştu. Çünkü zayıf bir yaratık olan karısının, dünyanın bir yerlerinde sorumsuz bir hayat süren serseri oğlu Jacob'a para göndermek için son gümüşlerini de satmasına artık hiçbir engel kalmamış oluyordu. Christian Buddenbrook'a gelince onu bu kentte aramak boşunaydı. Ayrılalı çok olmuştu buradan. Kardeşi Senatör Buddenbrook'un ölümünden bir yıl kadar sonra Hamburg'a yerleşmiş ve orada eskiden beri ilişkisi olduğu bir bayanla, Bayan Alin Powegel'le Tanrı'nın ve insanların önünde evlenmişti. Kimse ona engel olamamıştı. Annesinden kalan miras gelirlerinin yarısı Hamburg'a gönderiliyordu. Miras işini ölmüş dostunun vasiyeti üzerine Bay Stephen Kistenmaker yönetiyordu. Ama Christian bunun dışında başına buyruk hareket ediyordu. İşine karışan yoktu. Evlendiği duyulunca Bayan Permaneder Alin Buddenbrook'a uzun ve nefret dolu bir mektup gönderdi. Bayan Permaneder, "Madam" diye başlayan ve son derece zehirli sözler içeren mektubunda ne kendisini ne de çocuklarını hiçbir zaman akraba olarak görmeyeceğini kararlı bir biçimde belirtti. Bay Kistenmaker, Thomas Buddenbrook'un vasiyetnamesinin uygulayıcısı, servetinin yöneticisi ve küçük Johan'ın vasisi olarak üstlendiği bu görevi dürüstlükle yerine getiriyordu. Borsada aşırı yorgunluğunun belirtisi olarak saçlarını karıştırıp kendisini harap ettiğini söyleseler de çok fazla çaba göstermesini gerektiren işler değildi bunlar. Bütün bu zahmetlerinin karşılığı olarak gelirden %2'lik pay aldığını da unutmamak gerekir. Fakat işlerden yana pek şanslı değildi ve kısa bir süre sonra Gerda Buddenbrook'un eleştirilerine maruz kaldı. Olaylar öyle gelişti ki firmanın tasfiye edilip kapatılması gerekti, hem de bir yıl içinde. Bu Senatör Thomas Buddenbrook'un vasiyet ettiği en son isteğiydi. Bayan Permaneder bu duruma çok üzüldü. "Peki ama Johan, küçük Johan'ımız, sevgili yeğenim Hanno ne olacak?" diye sordu. Kardeşinin kendi öz oğlunu ve tek mirasçısını düşünmemiş olması, vasiyetnamede firmayı onun yönetmesini öngörmeyişi, Bayan Permaneder'i derin hayal kırıklığına uğratmış ve çok üzmüştü. Dört kuşaktan beri devam eden o pırlantanın, o onurlu firma tabelasının sökülecek olmasını ve bu Buddenbrook'ların onurlu tarihinin sona ereceğini düşündükçe gözyaşlarını tutamıyordu. Oysa yasal bir mirasçı vardı. Ancak firmanın kapanmasının bu Buddenbrook'ların sonu demek olmadığı, yeğeninin yeni bir iş kurup atalarının onurlu mesleğini sürdüreceği, ailesinin adını yeniden yaşatacağı, eski günlerdeki ihtişam ve saygınlığını yeniden kazandıracağı beklentisi onu biraz rahatlattı. Zaten onun büyük büyük babasına böylesine benzemesi boşuna değildi. İşlerin tasfiyesi Bay Kistenmaker ve ihtiyar Bay Marcus'un yönetiminde başladı. Ve çok kötü gidiyordu. Verilen süre kısaydı ve buna harfi harfine uymak gerekiyordu. Ve vakit de giderek daralıyordu. Askıya alınmış işler çok acele ve uygun olmayan koşullarda birer birer tasfiye ediliyordu. Aceleye getirilen ve hiç de verimli olmayan satışlar birbirini izliyordu. depo ve silolar yok pahasına elden çıkarıldı. Bay Kistenmaker'ın aşırı titizliğinin ve aceleciliğinin veremediği zararları, ihtiyar Marcus'un uyuşukluğu ve her şeyi ağırdan alışı tamamlıyordu. Bay Marcus'un kışları sokağa çıkarken yalnızca paltosunu ve şapkasını değil, bastonunu da sobada ısıttığı herkesin dilindeydi. Arada bir karşılarına çıkan çok uygun bir fırsat, onun bir ağırlığı ve uyuşukluğu yüzünden elden kaçıyordu. Sözün kısası, kayıplar gittikçe artıyordu. Thomas Buddenbrook kağıt üstünde 650 bin marklık bir servet bırakmıştı arkasında. Vasiyetnamenin açılmasından bir yıl sonra bu servetin gerçekle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı anlaşıldı. Tasfiye işlerinin uygun olmayan koşullarda yürütüldüğü konusunda ileri geri söylentiler dolaşıyordu kentte. Gerda Buddenbrook'un evini satmayı düşündüğü haberi bu söylentileri daha da arttırdı. Onu buna nelerin zorladığı ve Buddenbrook'ların servetinin kaygı verici bir biçimde erimesi üzerine akıl almaz şeyler anlatılıyordu. Böylece kentte öyle bir hava yaratılmaya başlandı ki Senatör Buddenbrook'un dul eşi önceleri bunu şaşkınlıkla karşıladı ama sonraları bu durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Mal teslim etmiş olan bir sürü insan ve esnaf biriken alacakların ödenmesi için kendisine başvuruda bulunduklarını görümcesine biraz kaba bir biçimde anlatınca Bayan Permaneder uzun süre öyle kala kaldı ve sonra birdenbire müthiş bir kahkaha attı. Gerda Buddenbrook bütün bu olaylardan öyle çok rahatsızlık duyuyordu ki küçük Johan'ı yanına alıp bu kentten ayrılmayı ve Amsterdam'a yaşlı babasının yanına taşınmayı, onunla yeniden düet yapmayı bile geçirdi aklından. Fakat onun bu kararı Bayan Permaneder'in öylesine sert tepkisiyle karşılaştı ki planından şimdilik vazgeçmek zorunda kaldı. Bayan Permaneder kendisinden beklenildiği gibi kardeşinin yaptırdığı evin satılmasına da sert tepki gösterdi. Bunun yaratacağı kötü etkiden yakındı ve bu satışın Buddenbrook ailesi için yeni bir prestij kaybı olacağını söyledi. Fakat ağabey Thomas Buddenbrook'un büyük bir hevesle ve çuvalla para harcayarak yaptırdığı bu büyük ve görkemli evde bundan sonra oturmanın ve bakımını sürdürmenin artık imkansız olduğunu kendisi de kabul etmek zorunda kaldı. Gerda'nın kent dışında yeşillikler arasında küçük bir villada oturmaya hakkı vardı elbette. Bay Goşa, komisyoncu Sigismund Goşa yine gün doğmuştu. Bu yaşı hayli ilerlemiş olan bu adamın yüzünü yeniden aydınlatmıştı. Yüzünün gözünün titremesi bile birkaç saat için geçivermişti. Gerda Buddenbrook'la salonda karşı karşıya koltukta oturup evin satışını konuşmak, fiyat üzerinde onunla pazarlık etmek de varmış kaderinde ölmeden önce. Kar gibi beyaz saçları her taraftan yüzüne dökülmüş bir halde ve ileriye doğru çıkık iğrenç çenesini kaldırarak Gerda Buddenbrook'un güzel ve beyaz yüzünü seyrediyordu gözlerini ondan hiç ayırmadan. Sesi ıslık çalıyormuş gibi cızırdıyordu. Ancak soğukkanlı bir iş adamı edasıyla konuşuyor ve iç dünyasında kopan fırtınayı belli etmemeye çalışıyordu. Evin satışını üzerine almayı kabul ettiğini söyledi. Bayan Buddenbrook'a elini uzattı ve sinsi sinsi gülümseyerek 85 bin mark teklif etti. Kuşkusuz bu kabul edilebilir bir teklifti. Çünkü bu satıştan nasıl olsa bir kayba uğrayacaktı. Ama Bay Kistenmaker'ın fikrini de almak gerekirdi. Gerda Buddenbrook anlaşmayı imzalamadan gönderdi Bay Goş'u. Bay Kistenmaker'ın bu işe başkasını karıştırmayı düşünmediği çok geçmeden anlaşıldı. Bay Goş'un teklif ettiği parayı çok yetersiz buldu, güldü ve evin çok daha fazlasına satılabileceğini söyledi. Sonunda evi uzun bir yolculuktan döndükten sonra kentte yerleşmeyi düşünen yaşlıca bir bekara 75 bin marka satıp elden çıkarıncaya kadar uzunca bir süre böyle konuşmaya devam etti. Gerda'nın yeni bir ev satın almasını da Bay Kistenmaker sağladı. Gerçi biraz pahalıya mal olmuştu ama kent dışında eski kestane bulvarında ve rengarenk bir çiçek ve sebze bahçesinin ortasında küçük ve sevimli bir villaydı. Ve Gerda Buddenbrook'un bütün beklentilerine cevap veriyordu. Bayan Senatör 1876 yılının sonbaharında oğlu Hanno ve hizmetçileriyle bu villaya taşındı. Eşyasının bir kısmını yanına aldı. Geri kalanları ise Bayan Buddenbrook'un yakınıp dövülmesine karşın evi satın alan o yaşlı bekara bıraktı. Senatörün dul eşinin yaptığı değişikliğin hepsi bu kadar değildi. 40 yıldan beri Buddenbrook'ların hizmetinde çalışmış olan Matmadel Ide Jungmann ailenin yanından ayrıldı ve yaşamının son günlerini akrabalarının yanında geçirmek üzere memleketi Batı Prusya'ya geri döndü. Doğruyu söylemek gerekirse Bayan Gerda Buddenbrook onun işine son vermişti. İyi yürekli Ida bir önceki kuşağı büyüttükten sonra küçük Johan'ın bakımını üstlenmiş, Grimm kardeşlerin masallarını ve hıçkırıktan ölen amcanın öyküsünü ona da anlatmıştı. Ama şimdi küçük Johan büyümüştü, 15 yaşında genç bir delikanlıydı artık. İnce yapılı ve cılız bir çocuk da olsa Mademoiselle Jungmann'ın ona fazla bir yararı olmazdı. Uzunca bir süredir annesi Gerda Buddenbrock'ta arası iyi değildi İda'nın. Aileye kendisinden çok sonra katılan bu kadına hiçbir zaman ısınamamış ve ona gerçek anlamda değer vermemişti. İlerleyen yıllar içinde yaşlı bir hizmetçi gururuyla bir takım aşırı isteklerde bulunmaya, yetkilerini aşmaya başlamıştı. Kendisini çok önemli ve vazgeçilmez biri gibi görmeye başlaması, ev işlerinde ikide bir şuna buna karışması hoşnutsuzluk yaratmıştı. Artık katlanılır gibi değildi. Aralarında şiddetli kavgalar oldu. Bayan Permaneder evlerin ve mobilyaların satışında olduğu gibi bütün konuşma yeteneğini kullanıp kalması için Gerda'ya rica ettiyse de yaşlı İda yine de gitmek zorunda kaldı. İda Jungmann küçük Johan'a veda edeceği saat gelince acı yaşlar döktü gözünden. Johan da onu kucakladı, sonra ellerini arkasına kavuşturdu, bütün ağırlığını bir ayağının üstüne verip öteki ayağının parmak uçlarına basarak altın sarısı gözleriyle büyük annesinin cesedi, babasının ölümü, ev eşyalarının satılması ve daha buna benzer pek çok olay karşısında yaptığı gibi içine kapanık ve kaygılı bakışlarla süzdü onu. İda Jungmann'ın evden ayrılmasını o güne kadar yaşadığı parçalanmanın, tükenişin ve her şeyden uzak kalışın doğal sonucu olarak karşıladı. Olanlara şaşırmamıştı. Ne tuhaftır ki bunlar onu hiçbir zaman şaşırtmamıştı. Bazen açık kahverengi lüle lüle saçlı başını ve sarkık dudağını yukarı kaldırınca ve zarif burnunun kanatları her soluk alışta inip kalkınca sanki çevresini saran yaşam korkusunu, büyük annesinin tabutu başında duyumsadığı ve hiçbir çiçek kokusunun bastıramadığı o tuhaf ve bildik kokuyu duyuyordu. Bayan Permaneder yengesine her uğrayışında yeğenine sarılıyor, ona bu Buddenbrock'ların geçmişinden ve ileride Tanrı'nın lütfuyla aileye sağlayacağı parlak gelecekten söz ediyordu. İçinde bulundukları zaman ne kadar can sıkıcı olsa da atalarının güzel bir yaşam sürdüğünü, büyük büyük babasının dört atlı bir koşu arabasıyla bütün ülkeyi dolaştığını anlatmaktan büyük keyif alıyordu. Bir gün Gotthold amcanın evde kalmış kızları Frederike, Henriette ve Fifi, Hagenstrom'ların kentin en seçkin ailesi olduğunu söylediklerinde öfkesinden midesine kramplar girmişti. Christian'la ilgili olarak çok üzücü haberler geliyordu Hamburg'dan. Evliliği sağlık durumuna olumlu etki yapmışa benzemiyordu. Tuhaf tuhaf düşünceleri ve hayal görmeleri gittikçe artmaya başlayınca eşinin ve bir doktorun isteği üzerine hastaneye yatırılmıştı. Orada olmaktan hiç memnun değildi. Kendisine çok sert davranıldığını söyleyerek hastaneden kurtarsınlar diye yakınlarına mektup üstüne mektup yazıyor ve sızlanıyordu. Ancak hastaneden çıkmasına izin vermediler. Orada kalmasının daha doğru olacağı söylendi kendisine. Ama karısı evliliğinin kendisine sağladığı yararları tehlikeye atmadan eski bildik hayatını onursuzca ve hiçbir engelle karşılaşmadan sürdürüyordu. Kısım 2. Çalar saatin çıngırağı çalmaya başladı ve görevi gereği ortalığı ayağa kaldırıyordu. Sanki bir şey parçalanıyormuş gibi boğuk boğuk gürültüler çıkarıyordu. Çıngırak sesinden çok bir takırtıyı andırıyordu. Çünkü çok eskimiş ve kullanılmaktan iyice yıpranmıştı. Fakat iyi kurulduğu için uzunca bir süre umutsuzca çaldı durdu. Hanna Buddenbrock bundan çok ürkmüştü. Görevine çok bağlı olan bu gürültü makinesi komodinin üstünde hemen yanı başında duruyordu. Ve her sabah olduğu gibi yine öyle bir şamata kopardı ki öfkesinden kapıldığı derin korkudan ve çaresizlikten bütün iç organları allak bullak oldu. Fakat o sabah dış görünüşü itibariyle hiç istifini bozmadı. Yataktaki pozisyonunu değiştirmedi ve gördüğü bir rüyanın tam ortasında uyandırılmış gibi hemen gözlerini açtı sadece. Buz gibi soğuk odanın içi zifiri karanlıktı. Hanno hiçbir şey göremiyordu. Saatin ibresini de seçemedi. Ama sabahın 6'sı olduğunu biliyordu çünkü dün gece yatmadan önce saati 6'ya kurmuştu. Dün. Işığı açıp yataktan kalktığına kızıp dururken dün yaşadıkları yavaş yavaş ve bütün ayrıntılarıyla yeniden canlandı içinde. Bir pazar günüydü. Diş hekimi Bay Bretch'in işkencelerine günlerce katlanmak zorunda kaldıktan sonra ödül olarak annesiyle birlikte şehir tiyatrosuna gidip Lohengrin operasını dinlemesine izin çıkmıştı. Bir haftadan beri tiyatroya gideceği akşamın heyecanıyla geçiriyordu günlerini. Hanno'nun haklı olarak şikayet ettiği tek şey bu tür etkinliklerden önce bir şeylerin hep ters gidiyor olması ve son ana kadar bütün keyfini kaçırmasıydı. Ama sonunda cumartesi gelmiş ve okul hafta sonu tatiline girmişti ve dişçinin burgu makinesi de ağzında cızırdayarak son kez yakmıştı canını. Böylece her şey halledilmiş ve geride hiçbir engel kalmamış oluyordu. Okul ödevlerini de pazar akşamının dışında bir günde yapacaktı. Pazartesinin anlamı neydi? Sabah erkenden kalkıp okula gitmekti herhalde. Pazar akşamı tiyatroya gidip Lohengrin operasını dinleyen biri pazartesiyi düşünemezdi. Pazartesi erkenden kalkıp yine o saçma şeyleri yapmaya devam mı edecekti? Bu kadarı da çok fazlaydı. Tiyatrodan sonra herkesin arasında özgürce dolaşmış, yüreğini sevinçle doldurmuş, piyanonun başına oturup düşüncelere dalmış, sevmediği ve hatta tiksinti duyduğu her şeyi unutmuştu. Hanno'nun hayali sonunda gerçek olmuştu. Mutluluk, bütün güzelliği ve büyüleyiciliği ile içinde gizliden gizliye kabarıp coşan, ürpertip titreten, hıçkırıklara boğup içindeki ateşi harekete geçiren bir duygu sarhoşluğuna sokmuştu onu. Gerçi orkestranın kemanları üvertür bölümünde biraz aksamıştı ve kızıl sarı sakallı ve kendini beğenmiş şişman bir adam kayığıyla üstüne üstüne geliyormuş gibi ona iyice yanaşmış ve rahatsız etmişti. Yan locada oturan vasisi Bay Stephen Kistenmaker de çocuğu böyle bir yere getirip aklını karıştırarak sorumluluklarından uzaklaştırıyorlar diye biraz söylenmişti. Fakat dinlediği o tatlı ve ruhunu coşturan eşsiz güzellik bütün bunları unutturmuştu. Ne yazık ki sonunda bitivermişti. Şarkılar söyleyen o pırıltılı mutluluk susmuş ve parıltısı sönmüştü. Hanno üzüntüsünden zonklayan başıyla yeniden eve döndü ve odasına girdi. Birkaç saatlik uykuyla gün doğmadan yine yatağından kalkmak zorunda kalacaktı. O bildik yorgunluk ve yılgınlık bütün ağırlığıyla yine çökmüştü üzerine. Hanno güzel olan şeyin nasıl da acı verdiğini, ne derin utançlara ve özlem dolu umutsuzluğa düşürdüğünü, bütün yaşam zevkini ve cesaretini nasıl da kemirdiğini hissediyordu içinde. Bu duygular onu öylesine bir umutsuzluğa itmiş, öylesine canını sıkmıştı ki şunu bir kere daha söylemek zorunda kaldı. Üstüne binen bu ağırlık kendi kişisel kaygılarından çok daha ağırdı. Başlangıçtan beri ruhunu bunaltan ve boğacak gibi olan ağır bir yük, katlanılması zor bir acı. Bu duygularla çalar saati kurmuş ve uyumuştu. Bir daha hiç uyanmayacak kadar derin ve ölü gibi uyuyordu. Pazartesi olmuştu ve saatin ibresi 6'yı gösteriyordu. Hanno hiç ders çalışmamıştı. Yatağından kalktı ve komodinin üstündeki mumu yaktı. Fakat buz gibi havada kolları ve omuzları üşümeye başlayınca kendisini yeniden attı yatağın içine ve yorganını üzerine çekti. Saatin akrebi 6'yı 10 geçtiğini gösteriyordu. Ah, kalkıp çalışmanın hiçbir anlamı yoktu. Öğrenilecek çok konu vardı. Hemen hemen bütün dersleri çalışmak gerekiyordu. Çalışmaya başlamanın bir anlamı olmazdı. Çalışmaya başlamak istediği saat de geçmişti zaten. Dün aklına geldiği gibi Latince ve kimyada sıra kendisinde miydi acaba? Bu mümkün olabilirdi. İnsanın önceden görebileceği ölçüde olasıydı bu. Örneğin Latince dersinde geçen defa soyadları alfabenin son harfiyle başlayanlar kaldırılmıştı derse. Bugün de büyük olasılıkla A ve B harflerinden başlayacaktır. Ama yine de emin olunamazdı. Bu bütünüyle kesin değildi. Ey sevgili Tanrım! Rastlantılar bazen neler doğurmaz ki? Böyle yanıltıcı ve zorlayıcı düşüncelerle kafasını meşgul ederken birden her şey kayboluverdi ve yeniden uyuyakaldı. Duvarları çıplak ve buz gibi odasındaki yatağının üstünde bakır üzerine kazılarak basılmış bir Madonna gravürü asılıydı. Tam ortada açılır kapanır bir masa, tıkış tıkış doldurulmuş bir kitaplık, maun ağacından bir kürsü, bir armonyum ve oldukça küçük bir lavabo göze çarpıyordu yanan mumun parıltısında. Gün ışığı içeri erkenden girsin diye perdeleri indirilmemiş pencerenin camında buz çiçekleri oluşmuştu. Hanno uyuyordu. Yanaklarını yastığına gömmüş uyuyordu. Dudakları açık ve kirpikleri sımsıkı kapalı tatlı tatlı uyuyordu. Uyumak istiyorum diyen bir ifade vardı yüzünde. Açık kahverengi yumuşacık saçları lüle lüle şakaklarına düşmüştü. Pencerenin buz tutmuş camından odaya giren donuk sabah ışığında komodinin üstünde yanmakta olan mumun kızıl sarı alevi parıltısını yitiriyordu. Saat 7 olunca Hanno korkuyla yeniden uyandı. En son sürede dolmuştu. Yataktan kalkması ve günün sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyordu. Bundan kaçınamazdı. Okulun başlamasına sadece bir saat vardı. Oturup biraz ders çalışmak şöyle dursun, zaman iyice azalmıştı. Buna rağmen bir süre daha yattı. Bu yarı karanlık ve buz gibi odada sıcacık yataktan kalkmak, sokağa çıkmak ve asık suratlı, sevimsiz insanlar arasında her türlü sıkıntı ve tehlikeyle yüz yüze kalmak ona işkence gibi geliyordu. Ve buna zorlandığı için de müthiş kızıyor, yakınıyor ve çok üzülüyordu. Ah ne olur 2 dakika daha yatayım diyordu kendi kendine. Yastığına sıkı sıkı sarılıp sevgiyle okşayarak. Sonra inat olsun diye bir 5 dakika daha verdi kendisine. Gözlerini kapadı ve zaman zaman birini açıp büyük bir umutsuzlukla saatin akrebine bakıyordu. Aptal aptal, bilinçsizce ve düzgün bir şekilde ilerleyen saatin akrebine. Saat 7:10 geçe hışımla yataktan kalktı ve odanın içinde hızlı adımlarla bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. Komodinin üstündeki mum hala yanıyordu. Çünkü içeri giren gün ışığı odayı aydınlatmaya yetmiyordu. Hanno camda oluşan buz çiçeklerinden birini hohlayarak parçalayınca dışarıda kalın bir sis tabakasının olduğunu gördü. Soğuktan vücudu buz kesmişti. Büyük bir ürpertiyle zangır zangır titriyordu. Parmak uçları ateş gibi yanıyordu ve öyle şişmişlerdi ki fırçayı alıp temizlemekten vazgeçti. Vücudunun üst kısmını yıkarken soğuktan buz kesmiş elinden süngeri yere düşürdü. Kısa bir an donmuş bir halde ve çaresizce öylece kaldı. Kan ter içinde kalmış bir at gibi burnundan koyu koyu dumanlar çıkarıyordu. 67. ayrımın sonu. Sayfa 617. Devamı 68. ayrımda.